Ayrım 24. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 240. Allah'ın zalim kulu olmaktansa mazlum kulu ol. Allah'ın Resulü, dünyanın nuru Hazreti Muhammed veda hutbesinde ne zulmediniz ne de zulme boyun eğiniz buyurmuşlardı. Konuşurken kömür karası gözleri nemleniyor, seyrek sakalı heyecanla titriyordu. Ali ise kollarını göğsünde kavuşturmuş, kayıtsızca dinliyordu genç zanlımızın ağzından dökülen sözcükleri. Yorulduğundan mı, yoksa sıkıldığından mı bilinmez, artık ayakta dikilmeyi bırakmış, sol tarafımdaki iskemleye çökmüştü. Ama gözleri yırtıcı bir kuş gibi hala zanlımızın üzerindeydi. Kendisinden hiç hoşlanmadığını artık iyice anladığından olsa gerek, Ömer de yardımcıma değil, bana bakarak anlatıyordu. Oysa dünyada zulüm kol geziyordu başkomiserim. Bosna'da, Afganistan'da, Irak'ta Müslüman kanı akıtılıyordu. Bunları biliyoruz diye söylendi Ali, kavuşturduğu kollarını çözerek. Sen Afganistan'a niye gittiğini anlat. Anlatacağım. Ama bunlar bilinmeden, bizim sergerde Ömer'i tersleyecekti ki, tamam Ali diyerek durdurdum onu. Bırak anlatsın. Yardımcımın suratı asıldı ama çıkışı işe yaramıştı. Sizden saklayacak değilim diyerek lafı hemen kendine getirdi Ömer. Ben tarikatın içinde büyüdüm. Babam Kudduzi Zenber Hoca'ya bağlıydı. Hocayı hiç görmedim. Ben çocukken Hakk'ın rahmetine kavuşmuş ama babamın üzerindeki tesiri hep sürdü. 5 oğlunu da İslam'ın gereklerine göre büyüttü. Bizim iyi birer Müslüman olmamız için elinden geleni yaptı. Kur'an'ı, namazı, orucu bize sevdirdi. Ramazan'da ya Süleymaniye'ye götürürdü bizi, ya Sultanahmet Camii'ne ya da Eyüp Sultan'a. En iyi vaizler neredeyse onlardan öğrenmemizi isterdi. Kendisi de iyi bir Müslümandı. Dinimizin bütün şartlarına uyardı. Ama dünyada Müslümanlar acı çekerken İslam'ın 5 şartını, imanın 6 şartını yerine getirmek, gece yarılarına kadar süren zikirlere katılmak yeterli miydi? İşte bu mesele aklımı karıştırıyordu. Din kardeşlerimiz inançlarından ötürü öldürülürken bizim sadece namazımızı kılıp orucumuzu tutmakla, öteki ibadetleri yerine getirmekle yetinmemiz doğru muydu? Bu düşünce bir kor gibi yakmaya başlamıştı beynimi. Üniversitede babası tıpkı benimki gibi tarikattan olan Maksut'la karşılaştım. Maksut benden 2 sınıf üsteydi. O da inanmış bir Müslümandı. Ama hem benim babamdan hem de kendi babasından oldukça farklı fikirlere sahipti. Babam gibi sessiz, sakin, kendi halinde biri değildi. Dünyayı ancak İslamiyet'in kurtaracağına inanıyordu. Ama bunun için Müslümanların cihada kalkışması gerektiğini savunuyordu. Eğer biz cihadı gerçekleştirmezsek kafirler İslamiyet'i yeryüzünden silecek diyordu. Amerika'da Hristiyanlarla Yahudilerin birleşerek İslamiyet'e savaş açtıklarını söylüyordu. Hiç unutmam, bir cuma namazından sonra Süleymaniye Camii'nin içinde Kur'an'ın mübarek ayetleriyle güzelleşen duvarların arasında oturuyorduk. Maksut o muhteşem mabedin kubbesini işaret ederek söylendi. Ecdadımız vazifesini yerine getirdi. Dünyaya İslamiyet'i kabul ettirdi. İnsanlığa ölümsüz eserler bıraktı. Ama biz şimdi bu ilahi yapılara gizlenip sessizce ibadet etmekle yetiniyoruz. Oysa en büyük ibadet zulme karşı direnmektir. Ona hemen alemlerin efendisi Hazreti Muhammed'in zikrettiği sözleri hatırlattım. Öyle diyorsun da Peygamber Efendimiz ne zulüm ediniz ne de zulme boyun eğiniz diye uyarıyor. Eğilip gözlerimin içine baktı. Ben de onu söylüyorum. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu üzere zulme boyun eğmeyelim diyorum. Zulme karşı dövüşmek zulüm değildir. O böyle deyince yine Maide suresinde yer alan 32. ayeti kerimedeki sözleri dile getirdim. Ama yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki her kim ki bir kişiyi öldürür, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim ki bir kişinin hayatını kurtarır, bütün insanlığın hayatını kurtarmış gibi olur. Bu sözlerimi duyunca gözlerinden küçümseyen bir ışık geçti. Eksik biliyorsun kardeşim, o ayetin tamamı öyle değildir diyerek önce Arapçasını ardından da Türkçe mealini okudu. Bunun içindir ki İsrailoğullarına kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürür, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olur, bütün insanları yaşatmış gibi olur, hükmünü yazdık. Şüphesiz ki onlara peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların birçoğu yeryüzünde aşırı gitmektedirler. Maksud bunları söyleyince şaşırdım. Sözleri doğruyu mu yansıtıyordu yoksa beni yanıltmaya mı çalışıyordu? Yüzümdeki kuşkuyu görünce, eve gidince yüce kitabımızı aç ve oku dedi kendine güvenen bir tavırla. Arapça bilmiyorsan git bilen hocalara sor. Onlar da sözlerimi tasdik edeceklerdir. Ama madem ki Maide suresinden söz açıldı, aynı suredeki bir sonraki ayette şöyle der. Allah ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi ya da yeryüzünde başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu dünya onlar için bir zillettir. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Söylediği ayeti bilmiyordum. Daha beteri Kur'an-ı Kerim'de yazılanlar hakkında tam bir cahil olduğumu anlıyordum ama bozuntuya vermedim. Tamam, yüce kitabımızı tekrar okuyacağım, sonra konuşuruz. Koşarcasına gittim eve. Kur'an'ın Türkçe mealini açıp okudum. Birebir Maksut'un söylediklerini yazıyordu. Zaten sorularla dolu olan aklım iyice karışmıştı. Maksut'la Yavuz Sultan Selim Camii'nin arkasındaki bahçede buluştuk. Ona haklı olduğunu söyledim. Hiç böbürlenmedi. Son derece mütevazi bir tavırla şunları söyledi. Haklı olan ben değilim. Allahü Teala ve onun Resulü Peygamber Efendimiz'dir. Onlara layık kullar olabilirsek ne mutlu bize. Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinin önünde konuşuyorduk. Onlara nasıl layık olabiliriz diye sordum. Gerektiği gibi iyi kullar nasıl olabiliriz? Gözleri çakmak çakmak olmuştu. Zulme boyun eğmeyerek diye mırıldandı. Zulüm altındaki kardeşlerimizi kurtararak. Çünkü bir insan hayatını kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. Peygamber Efendimizin sözlerinin böyle yorumlanmasının daha doğru olduğuna inandım. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i de böyle anlamak gerekiyormuş diye düşündüm. O günden sonra Maksut'un sözlerini daha çok dikkate aldım. Bir gün bizim Eğri Kapı'daki evde oturuyorduk. Eliyle surların ötesini göstererek sordu. Sahabelerin türbelerini ziyaret ettin mi? Ne yalan söyleyeyim, etmemiştim. O türbelerde yatan muhterem kişilerin sahabe, yani Peygamber Efendimiz'i tanıma şerefine nail olmuş kişiler olduğunu bilmiyordum. Ama ne isimleri ne de kim oldukları hakkında fikrim vardı. Onları ziyaret etmelisin diye fısıldadı. Bilhassa da Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri ile Ebu Şeybe el-Hudri Hazretlerinin türbelerini. Onlar Peygamber Efendimizin buyruğuna uyarak İslamiyet'i insanlığa mal etmek için buralara kadar at sürdüler. Ve İslamiyet için gözlerini bile kırpmadan ülkelerinden binlerce kilometre uzakta can verdiler. Onların türbelerini ziyaret et, yüreğini, inancın ve cesaretin ilahi ırmağında yıka. Dediğini yaptım. İki sahabenin de türbesine gittim. Maksut'un dediği gibi ruhum cesaretle, güzel duygularla doldu. Artık Maksut'la neredeyse her gün görüşmeye başlamıştım. Sözleri her geçen gün daha çok etkiliyordu beni. Maksut benim için bir tür şeyh, bir tür yol gösterici olmuştu. Artık yaptığımız ibadetlerin yeterli olmadığına inanıyordum. Aldığımız abdest, kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç, getirdiğimiz kelime-i şehadet, okuduğumuz ayet ancak Müslüman kardeşlerimiz için cihada kalktığımızda anlamlı olacaktı. Bu sebeple Maksut'un Afganistan'a gidelim önerisini sevinçle kabul ettim. Ömer'in ne kadar samimi olduğunu anlamak için sözünü kestim. Afganistan'da savaşan Taliban güçlerine sağlık hizmeti mi verecektiniz? Tuzak bir soruydu. Ömer evet derse, ki kolayca bunu söyleyebilirdi çünkü tıp fakültesinde öğrenciydi, içtenliğinden kuşku duyacaktım. Yapmadı. Hayır, biz Müslüman kardeşlerimize şifa vermeye değil, şeytanın şer güçleriyle savaşmak için gittik Afganistan'a. Zaten tıp fakültesini de yarıda bırakmıştım. Tek tek insanları sağlığa kavuşturmak yerine inançlı insanlığı kurtarmak gibi bir idealim vardı artık benim. Yok, bu çocuk sözlerinde samimiydi. Ama deminden beri anlatılanları hoşnutsuz bir suratla dinleyen yardımcım, yani bu Maksut denen eleman seni kandırmış diye kendi yorumunu yaptı. Seni ve senin gibi cahilleri kandırarak teröre alet etmiş. Anlaşılamamanın verdiği çaresizlikle başını salladı Ömer. O beni kandırmadı. Ne beni ne de başka bir inançlı kardeşimizi. Maksut kendi yapmayacağı hiçbir eylemi bize önermedi. Kendi katılmayacağı hiçbir cihada bizi çağırmadı. Benim aklım Maksut'un akıbetine takılmıştı. Nerede şimdi bu Maksut? Acı bir ifade belirdi yüzünde. Öldü. Benim ardımdan o da ayrılmış mağaradan. Kabil'deki direnişçilerin arasına katılmış. Kabil'in ana caddelerinden birinde bedenine 20 kilo dinamit bağlayıp yoldan geçmekte olan askeri konvoyun içine dalmış. Parçalanarak ölmüş. Ama inancı hep sağlam kaldı. Bakıyorum da yaptıklarını onaylar gibi bir halin var diye soktu lafı Ali. Onunla beraber kaç kişi yaşamını yitirdi? Yüzü gölgelendi Ömer'in. 39 kişi. 39 kişi öldü. Kaçı askerdi bunların? Bakışlarını kaçırdı Ömer. Bilmiyorum. Evet, siviller de varmış ölenlerin arasında. Bence de yaptığı yanlıştı. Ama Maksut bunun doğru olduğuna inanıyordu. O yüzden inancı uğruna hak bildiği şeyi yaparak huzur içinde öldü. Sesi titremeye başlamıştı. Geçmişi hatırlamak onu etkilemişti. Bizim uyanık Ali bu durumdan yararlanmak istedi. Huzur içinde öldüğünü nereden biliyorsun? Yanında mıydın? Yanıtlamadan önce dalgınlaştı Ömer. Hayır, hatırlamaya çalışmıyor, sanki o günleri yeniden yaşıyordu. Sanırım yaşadıkları hiç de kolay hazmedilir olaylar değildi. Yanında değildim diye açıkladı sonunda. Ülkeye dönmüştüm. Gözlerini yardımcıma dikerek üzerine basa basa açıkladı. Maksut öldüğünde ben Türkiye'de hapisteydim. Yalan söylemeyecek kadar duygusallaşmıştı. Neden döndün Afganistan'dan diye araya girdim. Umduğunu bulamadığın için mi? Bilmiyorum dedi başını hafifçe öne eğerek. Oradan dönerken korktuğumu sanıyordum. Yeterince cesur olmadığımı düşünüyordum. Kendimden utanıyordum. Sustu. Sanki bizi unutmuş, içten içe kendisiyle hesaplaşıyor gibiydi. Ya sonra? Başını kaldırdı, göz kapaklarını usulca kırptı. Sonra Efsun'la karşılaştım. Efsun'un insanın içine işleyen koyu mavi gözlerini hatırladım. Afganistan'dan dönünce mi karşıladın Efsun'la? Yani önceden tanımıyor muydun? Birkaç kez görmüşlüğüm vardı. Ama Afganistan'dan dönünce yakınlaştık. Daha doğrusu ben hapisten çıkınca. O günlerde içe kapanık biri olup çıkmıştım. Okula bile gitmiyor, bizim çarşambadaki kasap dükkanında vakit geçiriyordum. Bir gün Efsun dükkana geldi et almak için. Okuldan dönüyormuş, elinde kitaplar vardı. İbni Arabi'nin Füsus-ül Hikem adlı eserini görünce dayanamayıp sordum. O elindeki Resulullah'ın buyruğuyla yazılan kitap mıdır? Gülümseyerek başını salladı. Evet, İbni Arabi Hazretleri öyle söyler. Bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz ona görünmüş ve demiş ki, ''Ey Arabi'nin oğlu, bildiğin hakikatleri halka açıkla.'' İbni Arabi Hazretleri de onun üzerine bu kitabı yazarak sırlarını insanlarla paylaşmayı seçmiş. Okumak isterseniz bırakabilirim. Kitabı aldım, okumayı denedim ama birinin şerh etmesi lazımdı. Efsun'dan rica ettim, o da sağ olsun kabul etti. Böylece görüşmeye başladık. Sonra da Allah'ın dediği oldu, birbirimizi sevdik, nişanlandık. Efsun'un sayesinde kurtuldum dedin diye hatırlattım. Efsun hangi yanlıştan kurtardı seni? Söze başlamadan önce eliyle plastik şişeyi gösterdi. Biraz daha su alabilir miyim? Bardağını doldurdum. Son yudumuna kadar içtikten sonra başladı anlatmaya. Afganistan'dan utanç içinde dönmüştüm. Niye? Diye kesti bizim sabırsız Ali. Afganistan'da ne oldu ki utanç içinde döndün? Şu Amerikalı binbaşı. Yardımcıma sabırsız diyordum ama bu kez ben dayanamayıp sordum. Ted Nelson mı? Ted Nelson, evet. Ted Nelson öldürüldüğünde ben de oradaydım. Boş atmıştık, dolu tutacaktık galiba. Ali ile göz göze geldik. Ama ikimizin de ağzından tek kelime çıkmadı. Merakla Ömer'i dinlemeye koyulduk. Dağlık bir bölgedeydik. Binbaşıyı bir çatışmada ele geçirmişlerdi. 1.90 boyunda iri yarı bir adam. Yüzlerce Müslüman kardeşimizin ölümünden sorumlu, acımasız bir katil olduğu söyleniyordu. Ama benim gördüğüm adam, o iri cüssesine karşın oturduğu kayanın üzerinde küçülmüş bir savaş esiriydi. Sarı kirpiklerinin ardındaki gri gözleri yardım edin dercesine bakıyor, herkese gülümsemeye çalışarak yanına kim giderse peştun İngilizce karışımı bir dille "Lütfen, lütfen acıyın, iki kızım var." diyordu. Ama hüküm verilmişti, karar kesindi, idam edilecekti. Lakin infaz zamanı için Amerikalıların yapacakları yeni bir saldırı bekleniyordu. O saldırıya misilleme olarak binbaşı öldürülecekti. Maksut yanıma geldi. Elini omzuma koyarak müjdeyi verdi. "Tebrik ederim kardeşim. Bu şerefli görev için sen seçildin." Daha görev der demez anlamıştım binbaşının infazından söz ettiğini. İnfazın bıçakla mahkumun boğazını keserek yapıldığını da biliyordum. Önce hiçbir şey hissetmedim. Hatta sevinmiştim bile. Mücahit kardeşlerim bana güvenmiş, önemli bir görev vermişlerdi. Üstelik bu konuda tecrübem de vardı. Evet, şimdi bunları söylerken bile tüylerim diken diken oluyor ama bıçak kullanarak hayvan kestiğim çok olmuştu. Sonunda o an geldi. Amerikalılar Kabil yakınlarında 73 Müslüman direnişçiyi pusuya düşürmüşlerdi. Aralarından bazıları teslim olduğu halde hiçbirini sağ bırakmamış, 73 mücahidin hepsini kurşuna dizmişlerdi. Biz de karşılık olarak binbaşıyı infaz edecektik. Benden başka 6 mücahit daha vardı infaz ekibinde. 4 kişi ellerini ayaklarını sabitleyecek, 2 kişi başını tutacak, ben de infazı gerçekleştirecektim. Ali ile ben sanki o anda yanında sığındıkları mağaradaymışız gibi çıt çıkarmadan dinliyorduk Ömer'i. Binbaşının tutuklu bulunduğu mağaraya girer girmez adamcağız anladı başına gelecekleri. Panik içinde yalvardı. Artık sadece İngilizce konuşuyordu. Afganistan'a zorla gönderildiğini, Teksas'ta Fort Hood yakınlarındaki Müslüman komşularına karşı iyi davrandığını sayıp döküyordu. Ama yalvarması boşunaydı. Bu bir savaştı, o da bir asker. Savaşta askerin gözünün yaşına bakılmazdı. Daha doğrusu binbaşının gözlerinin içine bakana kadar böyle düşünüyordum. Önce 4 mücahit yaklaştı binbaşıya. Adamcağız direnecek oldu ama güçlü kuvvetli mücahitler çok geçmeden onu etkisiz hale getirdi. Ellerinden ayaklarından yakalayarak ortadaki masanın üzerine yatırdılar. 2 mücahit başından yakalamıştı. Artık sıra bendeydi. Elimde enli keskin bir bıçak, adım adım yaklaştım. Ben masaya yaklaşırken mücahitler tekbir getirdiler. Bağırarak değil ama binbaşının yalvarmalarını bastıracak kadar yüksek bir sesle. Buna memnun olmuştum. Çünkü adamın yalvarmaları sinirimi bozuyordu. Masaya yaklaşınca binbaşının başını tutan 2 mücahitten sağ taraftaki yana çekilerek bana yer açtı. Arkadaşlarım işlerini kusursuzca yapıyorlardı. Artık binbaşının bedenini görebiliyordum. Masanın üzerinde öylece yatıyordu. Kesmem gereken kaslı boynundaki damarlar bir kalp gibi korkuyla atıyordu. Tek yapmam gereken elimdeki keskin bıçağı gırtlağına bastırmaktı. Tıpkı kurbanlık hayvanları keserken yaptığım gibi. Ama yapamadım. Önce adamın yüzündeki çillere takıldı bakışlarım. Olgun bir kayısının üzerindeki lekeler gibiydiler. Zavallı adamın seyren yanaklarında belli belirsiz titriyorlardı. Görmezden gelmeye çalıştım. Sımsıkı kavradığım bıçağımı binbaşının gırtlağını çalacaktım ki bakışlarım merhamet dileyen gri gözlere takıldı. Dehşetle açılmış kül rengi 2 küçük küre. O 2 küçük kürede koşuşturan 2 çocuk iki kız çocuğu. Babalarının ölümünden habersiz, binlerce kilometre ötedeki bahçelerinde oynayan zavallı iki masum. Bakışlarımı kaçırmaya çalıştım. Söz dinlemeyen elimi itaate zorladım. Ama boşuna, ne bakışlarımı adamın gözlerinden alabildim, ne elimdeki bıçağı boynuna çalabildim. İnfaz grubundaki mücahitler beni cesaretlendirmek için, "Hadi Allah için, cihat için, hadi mazlumlar için" diye söyleniyorlardı. Ama hayır, sanki ilahi bir güç beni bağlamıştı. Bıçağı tutan elimi bir türlü hareket ettiremiyordum. Baktım olacak gibi değil, baktım ben bu işi yapamayacağım. Altı mücahidin şaşkın bakışları altında bıçağı atıp kovuktan dışarı fırladım. Utanç içinde ağlayarak mağaranın dışına doğru koştum. Beni durduran Maksut oldu. Ona sarıldım, sakinleşinceye kadar hüngür hüngür ağladım. Sonra olanları anlattım. Beni aşağılayacağını düşünüyordum, hakaret edeceğini. Yapmadı. Sakince dinledi. Sözlerim bitince, "Sen hazır değilsin" dedi sadece. Ne hayal kırıklığı vardı sesinde, ne de küçümseme. "Seni erken getirmişiz." Sonra uzaklaştı yanımdan. 3 gün kimse gelmedi yanıma. 3 gün kimse konuşmadı benimle. Oysa sıcak insanlardı mücahitler. Türklere karşı özel bir sempati besliyorlardı. Bu olaylardan önce son derece samimi, yakın davranırlardı bana. Yiyeceklerini, giyeceklerini, kurşunlarını, yani dağda hayatta kalmak için neleri varsa hepsini paylaşırlardı benimle. Ama onları hayal kırıklığına uğratmıştım. Artık onların gözünde Allah'ın savaşçısı değil, bir korkaktım. 3 gün tek başıma dolaştım geniş Afganistan göğünün altında. 3 gün tek başıma bekledim sarp kayaların sakladığı mağaranın en ıssız köşesinde. Sonunda mücahitlerin Pakistanlı komutanı beni yanına çağırdı. Türkiye'ye dönmemin herkes için iyi olacağını söyledi. Aslında sevinmiştim bunu duyduğuma. Çünkü artık bu insanların arasında yaşayamazdım. Herkes bana korkak gözüyle bakacaktı. Artık onlarla yemek yiyemez, uyuyamaz, hepsinden önemlisi çatışmalara katılamazdım. Çünkü kimse bana güvenmeyecekti. Bu yüzden hiç karşı çıkmadım bu öneriye. "Ya binbaşı?" diye mırıldandı Ali. Sesindeki eğlenceli tını kaybolmuştu. "Ona ne oldu?" Kederle derinleşti gözleri Ömer'in. "Onu öldürmüşler. Benim yapamadığımı Afganlı bir mücahit yapmış. 3 oğlunu, karısını ve yaşlı annesini bir Amerikan bombardımanında kaybeden Afganlı bir mücahit. Bu olaydan 11 gün sonra Amerikalılar mücahitlerin barındığı o mağarayı saptamışlar. Mağarada canlı cansız ne varsa hepsini napalmle yakmışlar. Ali ile ben her gün cinayetlerle karşılaşıyorduk. Akıl almaz, zalimce işlenmiş cinayetler, insanoğlunun çıldırdığını kanıtlayan vahşilikler. Bir anlamda ölüler içinde yaşıyorduk. Ama bu anlatılanlar bizi bile etkilemişti. Bir süre ne diyeceğimizi bilemeden öylece kaldık. "Ülkeye dönecek olmama çok sevinmiştim" diye yeniden başladı sözü Ömer. Ama daha Türkiye'ye adım attığım ilk andan itibaren o utanç duygusu tenime sinen pis bir koku gibi yeniden yapıştı ruhuma. Büyük bir suçluluk duygusunun altında ezilmeye başladım. Ne sınırdan girer girmez gözaltına alınışım, ne sorgular, ne poliste yediğim dayaklar suçluluk duygusunun ruhuma ettiği eziyetin yanında hiç kalırdı. Ta ki Efsun'la tanışıncaya, ta ki onun aracılığıyla tasavvufu keşfedinceye kadar. Çünkü Efsun bana Peygamber Efendimizin "Allah'ın zalim kulu olmaktansa mazlum kulu ol" sözlerini hatırlattı. Çünkü Efsun bana inancın zorbalık değil, sevgi olduğunu kavrattı. Onun sayesinde İslam'ın barış, İslamiyet'in teslimiyet olduğunu anladım. Sustu, bakışlarını önce Ali'ye, sonra bana dikerek sözlerini noktaladı. "O sebepten ne ben ne de Efsun kimseyi öldürebiliriz. Ne düşmanımız olan Ted Nixon'ı ne de rahmetli Mukadder amcayı. Çünkü biz katil olmak yerine kurban olmayı seçtik. Çünkü bizim düşmanımız kötü insanlar değildir, kötülüktür. Bizim düşmanımız zulmeden insanlar değildir, zulümdür. Ve zulümden beslenen bir inanç bize uzaktır, terstir, haramdır. Çünkü Gâşiye suresi 22. ayette şöyle buyurulmuştur: sen öğüt vericisin, onların üzerinde zorba değilsin. Ve can almak insanın değil, sadece ve sadece o canı yaratan Allah'ın hakkıdır. 24. ayrımın sonu. Sayfa 249.